Kitap adı Temel Bakım Hizmetleri Ünite 1 Temel Bakımın Planlanması Yazar Doçent Doktor Mustafa Can Kurtaran Editör Profesör Doktor B. Demet Özbabalık adı Pınar amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra yaşlılık ve bakım konusunu tanımlayabilecek, temel bakımın ana prensiplerini sıralayabilecek, bakım tiplerini ve yerlerini ifade edebilecek, sosyal hizmet alanı ve yaşlı bakımı ilişkisini açıklayabilecek, temel bakımda sorunlar, iletişim ve uygulama alanlarını tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar geriatri, sosyal hizmet alanı, yaşlı, interdisipliner ekip, bakım, evde bakım, aktivite, kurumsal bakım, bağımlılık, sağlıklı yaşlı, yetimi, kırılgan yaşlı içindekiler, giriş, bireysel temel gereksinimler ve tanımlar, bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar, alışkanlıkların ortaya konması, temel bakım yürütürken sık karşılaşılan kısıtlılıklar, bireye özgü bakım planlaması, planlanan bakımla ilgili bilgiyi sunma ve iletişim yolları, bakım planı ile ilgili gerekli dokümanı hazırlama ve doldurma, bakım planının yürütülmesi sırasında teknolojiyi kullanma ve geliştirme, ölüm anında yanında olma. Konu anlatımı başlıyor. Giriş insanlar artık daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve sonuçta yaşlı nüfus sayı ve oranı gün geçtikçe artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü WHO geriatrik yaş grubunu 65 yaş ve üzeri olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 65 yaş ve üzeri nüfus tüm nüfusun %5.7'si iken 2007'de bu oran %7.1, 2009'da %6.9 ve son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ADNKS 2010 verilerine göre bu oran %7.2'dir. 5.327.736 kişi Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan verilere göre yaşlı nüfusun 2015 yılında 8.4 milyon, 2025 yılında ise 12 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun artmasının yanı sıra doğuştan itibaren beklenen yaşam süresi de artmaktadır. Türkiye'de 2009 yılı itibarıyla doğuştan itibaren beklenen yaşam süresi 73,4 yıl olup bu değer erkekler için 71,5 ve kadınlar için 76,1'dir. Nüfus oranlarının dışında hastane hizmetlerinin ve akut hospitalizasyonların %36'sını ve sağlık harcamalarının %50'lere yaklaşan kısmını 65 yaş üstü hastalar kullanmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte fizyolojik, psikolojik, emosyonel, bilişsel, sosyal alanlarda değişiklikler oluşabilmekte. Bireyin fonksiyonel kapasitesi azalırken kronik hastalıklar artmaktadır. Yaşlılık döneminde kronik hastalıkların bulunması bireylerin yaşamlarını olumsuz etkilemekte. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik, fonksiyonel güçsüzlük, hastalık semptomları ve fiziksel iyilik halinin bozulması tedaviye uyumu zorlaştırmakta ve öz bakım gücü yetersizliğine neden olarak psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bugün için yaşlılarımızın Kasım 2009'daki bir rakama göre sadece 235'te birinin yatılı bakım kurumlarında yer alması, evde bakım sisteminin yetersiz sayı ve donanımda olması, yaşlılar ile ilgili gündüz hastanesi, gündüz bakım evi ve krişleri yaşlı apartmanları gibi alternatif daha modern, daha az maliyetli ve bakımı ve sosyal yapıyı destekleyen sistemlerin olmaması ya da bir iki taneyi geçmemesi bakımın önünde önemli engellerdir. Ülke nüfusunun yaşlanmaya başlaması ile son 10 yılda özellikle geriatri alanında üniversitelerde bilim dallarının açılması ile ve yaşlı bakımının sağlık, sosyal, fiziksel, psikolojik yönlerinin olduğu gerçeğinden hareketle oluşturulmaya çalışılan multidisipliner yaklaşımla bugün için yetersiz ama önemli adımlar atılmaktadır. Geriatri ve gerontolojinin gelişimi paralelinde 1954 yılında Clark Tibbitt, yaşlıların toplumsal ve kültürel çevreden soyutlanmadan incelenmesine ilişkin görüşü ile sosyal gerontoloji kavramını ortaya çıkmıştır. Sosyal gerontoloji, yaşlıların ve yaşlanmanın toplumsal yapıyı nasıl etkilediği ve bu etkiden nasıl etkilendiğini inceleyerek kuramsal bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bir disiplindir. Gerontolojik sosyal hizmet, toplumu bir bütün olarak ele alır ve sosyal refah programlarının geliştirilmesinde de rol oynar. Çağdaş yaşlı politikası sorunları önlemeyi, hizmetler ile var olan sistemi her an hazır tutmayı ve yaşlıların sağlıklı yaşlanmasına olanak sağlayan ortamları oluşturmayı temel almaktadır. Bu hizmetin verilebilmesinde sosyal hizmet uzmanlarına büyük görevler düşmektedir. Yaşlılara yönelik verilen hizmetleri genel olarak barınmaya ilişkin hizmetler, gündüz bakımı ve destek hizmetleri, boş zaman değerlendirilmesine yönelik faaliyetler, çalışma yaşamı ve ekonomik sorunlara ilişkin hizmetler olarak dört başlık altında toplanabilir. Bunun yanı sıra yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini, eğitim ve çalışma hizmetlerini ayrı bir kategori olarak ele alan yaklaşımlar da vardır. Bu başlıkların her birinin altında sosyal hizmet uzmanının görevleri çeşitlenmekte ve önemi artmaktadır. Bu görevleri düşünüldüğünde ve geriatrist gözüyle bakıldığında sosyal hizmet uzmanları özellikle yaşlı hastalar için vazgeçilemez kimselerdir. Sosyal hizmet uzmanı yaşlıyı değerlendirirken kişilerin sorun çözme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, yaşlıların toplumda var olan kaynaklara ulaşmalarını sağlamayı, mevcut hizmetleri yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verir hale getirmeyi, yaşlı ve çevresi arasındaki etkileşimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yaşlının evde, hastanede, kurumda nerede değerlendirildiğine göre temel bakımın planlanması değişmektedir. Kurumsal bakım, evde bakım, toplumda değerlendirme, hastanede bakım farklıdır ve her birinde sosyal hizmet uzmanının görevleri vardır. Örneğin hastanede değerlendirilirken sosyal hizmet uzmanı, yaşlıyı polikliniğe ilk geldiği andan itibaren değerlendirmeye başlar. Doktor tarafından muayenesi yapılan yaşlı ve yakını ile ilk görüşmeyi yapar. Muayene sonrası doktorun istediği tetkiklerin yapılması ve sonuçlarının doktoruna gösterilmesi konusunda danışmanlık eder. Sonuçlara göre ilaç kullanımı, diyetinin ayarlanması ve diğer ilgili dallara yönlendirilen hastanın bu meslek elemanları ile görüşmesi sağlanır. Ekip elemanlarının koordinasyonunun sosyal hizmet uzmanı tarafından sağlanması, hastanın tekrarlar yaşamasını engellemiş olur. Böylece yaşlının aynı bilgileri tekrarlaması ve bıkkınlık oluşmaması sağlanmış olur. Hastanın yatması gerektiğinde yaşlı ve ailesine yatış işlemleri ve yatış sırasında hastane prosedürü hakkında bilgi verilir. Yaşlı hastanede kaldığı sürece takip edilir. İhtiyacına göre psikolojik desteklemede bulunulur. Yaşlının kendisine yetmediği durumlarda kendisinin ve yakınlarının isteği doğrultusunda bakıcı temini konusunda yönlendirilir. Yaşlının sürekli kullanması gereken tıbbi malzeme ve cihazların temini konusunda da sosyal hizmet uzmanı yaşlı ve yakınlarına danışmanlık eder. Raporlarının hazırlanması için doktorları ile görüşür. Taburculuk sonrası bakım problemi yaşayacağı düşünülen yaşlı ve yakınları, ilgili sosyal hizmet kuruluşları, huzur evi, bakım evi, rehabilitasyon merkezi vesaire hakkında bilgilendirilir. Yaşlının taburculuk sonrası yaşayacağı ortam sosyal hizmet uzmanı tarafından değerlendirilir. Evin mimari yapısından yaşlının kiminle yaşayacağına kadar her türlü ayrıntı önemlidir. Yaşlının yaşamını sağlıklı ve kaliteli sürdürebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal hizmet uzmanınca sağlanır. Yakını olmayan yaşlı hastaların takibi de sosyal hizmet uzmanınca yapılır. Kalacak yeri olmayan yaşlılar için uygun sosyal hizmet kuruluşları ile görüşülür. Sosyal inceleme raporu hazırlanır ve yaşlının kuruluşa kabulü için gerekli işlemler başlatılır. Ayrıca yaşlı huzur evi gibi bir sosyal hizmet kuruluşundan geliyorsa kuruluşla irtibat ve koordinasyon sosyal hizmet uzmanınca sağlanır. Sosyal hizmet alanının aktif olduğu yerlerden birisi de kurumsal bakımdır. Günümüzde kurumsal bakımın yerini, yaşlının bulunduğu ortamda evde desteklenerek yaşaması almıştır. Ancak ülkemiz koşullarında uzun dönemli bakım hizmetlerine gereksinimi olan yaşlıların kurumlardan hizmet alması için talep halen devam etmektedir. Ülkemizde uzun dönemli bakım hizmetleri Yaşlı ve Özürlülük Genel Müdürlüğü, belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörlere bağlı bakım kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Farklı kurumlara bağlı yürütülen uzun dönem bakım hizmetlerinde belirli bir standartizasyon mevcut olmayıp, Yaptığımız bu çalışma ile uzun dönemli bakım hizmeti sunan kurumlar arasında standartizasyon sağlanarak hizmetlerin ulaşılabilir, etkin, verimli, güvenli ve kaliteli olarak sunulması hedeflenmiştir. Sosyal hizmet uzmanı kimlerin uzun dönemli bakım hizmetine nerede ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, ihtiyaç duyulan bakım hizmetinin güvenli, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli olarak sunumunun sağlanması konularında sorumluluk almalıdır. Ülkemizde yaşlı bakımı verecek personel ya da bireyin nitelik ve nicelik açısından yetersizliği önemli bir sorundur. Bu mevcut durumda özveri ile çalışan ve kendini geliştirmeye çalışan personel olmadığı anlamında yorumlanmamalıdır. Ancak özellikle huzur evlerinde ve bakım evlerindeki personel sayımız ve personelin yararlandığı hizmet içi eğitimler ve mezuniyet sonrası eğitimler konusunda önemli eksikler vardır. Bakım evlerinde çalışan personelin interdisipliner bir ekip oluşturması, bakım evindeki yaşlı bakımının kalitesinin artırılmasının ilk şartıdır. Bugün gördüğümüz uygulama bakım evi personelinin bir arada çalışma, ekip olarak hareket etme konusunda sorunların görülebildiği gerçeğidir. Bunun çok yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. Bireysel temel gereksinimler ve tanımlar her yaşlının bakım ihtiyacı farklıdır. Kronolojik yaş bakım ihtiyacının belirlenmesinde tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan yaşlının bağımsızlık derecesidir. Bunun anlaşılması da her yaşlının bireysel gereksinim ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile olmaktadır. Yaşlının nerede yaşadığı ve kiminle yaşadığı son derece önemlidir. Yine yaşlının eğitim durumu ve sosyoekonomik durumu bireysel gereksinimler konusunda belirleyicidir. Ancak temel bakımda barınma, yemek yapma ve yeme, temel ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerini yapma yer almaktadır. Tek başına yaşayan ve deması olan bir yaşlının yemek hazırlamasındaki zorluk ve tehlikeler veya günde 8-10 çeşit ilaç kullanan bir yaşlının ilaca ulaşmasındaki sorunlar ve ilaç kullanımında yardım ihtiyacı gereksinim olarak o yaşlı da diğerlerinden daha önemli olabilir. Dolayısıyla tüm olası gereksinimler her yaşlı için farklı olabilir. Yaşlının hijyenik bakım ihtiyacı var mı tespit edilmelidir. Beslenme, boşaltım, hareket, ekonomik, giyinme ve vücut ısısının korunması, yardımcı cihaz kullanımı, İlaç kullanımının düzenlenmesi alanlarındaki gereksinimleri özellikle tespit edilmelidir. Burada günlük yaşam aktiviteleri ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinin ve bunları değerlendirme testlerinin bilinmesi gereklidir. Bu testler kişinin bağımsızlık derecesini anlamaya yönelik ve günlük gereksinimlerini de ortaya çıkaran testlerdir. Bulaşık, çamaşır, ütü, yemek yapma, alışveriş, evdeki temel aletleri kullanabilme gibi ögeleri yapıp yapamadığını, yardıma ihtiyacı olup olmadığını saptayan enstrümental günlük yaşam aktiviteleri testleri son derece önemli ve belirleyicidir. Yaşlı hastalarda fonksiyonel yetersizlik sık karşılaşılan bir durumdur. Çeşitli yaşa bağlı değişiklikler, sosyal faktörler veya hastalıklar nedeniyle gelişebilir. Yaşlı hastanın kendine bakım kapasitesi günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesiyle ölçülür. Günlük yaşam aktiviteleri temel, GA ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri, EGA, olmak üzere iki gruba ayrılır. 65 yaş üzerindeki grubun %25'inde, 85 yaş üzerinde ise %50'sinde temellerde bağımlılık tespit edilmiştir. Bu bağımlılık kardiyovasküler hastalıklara, demansa veya kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı olabilir. Hastanın klinik izlemi boyunca gelişebilecek sorunların tespiti ve özel bakım ihtiyacı veya bakım evine yerleştirilme ihtiyacının anlaşılması açısından her hastanın bazal seviyesinin saptanması önemlidir. GA veya EGA'de saptanan düşüşler depresyon, demans, düşme, inkontinans, görme problemi veya diğer hastalıkların habercisi olabilir. Bu testlerden alınan puanlardaki düşüşe neden olan medikal bir sebep bulunamazsa destekleyici yaklaşımlar önerilmelidir. Temel günlük yaşam aktivitelerinde ve enstrümantal günlük yaşam aktivitelerinde test edilen başlıklar tablo 1'de gösterilmiştir. Bu alanların test edilmesi için geliştirilen ve en sık kullanılan ölçek Bartel'in günlük yaşam aktiviteleri ölçeğidir. Bu testin amacı hastanın günlük işlerinde ne yaptığını kaydetmektedir. Hastanın ne yapabileceğini öğrenmek hedeflenmemiştir. Değerlendirilen işler gayta kontinansı, idrar kontinansı, beslenme, yıkanma, yüz yıkama, saç bakımı, tıraş dahil olmak üzere, giyinme, transfer, tuvalet kullanma, mobilite, basamak çıkma ve banyodan oluşmaktadır. Hastanın bu işleri bağımsız veya yardımlı yapmasına göre puanlanır. Alınan skor bağımsızlık derecesini gösterir. Ne kadar az puan alınırsa temel günlük yaşam aktiviteleri o kadar bağımsız yapılmaktadır. Lacton Broche Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği EGA ise işlemleri hastanın ne derece bağımsız yerine getirdiğine göre puanlandırılır. Toplam puan 17'dir. Alınan puan bağımsızlık derecesini gösterir. Aktiviteleri yerine getirmedeki bağımsızlık derecesi arttıkça alınan puan da artar. Bu testlerin sadece ilk değerlendirmede uygulanması değil, belli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir. Disabilite belli bir sürede gelişen dinamik bir süreç olduğu için hastaların belli aralıklarla bu açıdan değerlendirilmesi uygun olur. Denge ve duruş bozuklukları yaşla birlikte artar ve düşmelere neden olur. Düşmeler morbidite ve mortaliteye neden olması açısından önlenmesi önemlidir. Kas iskelet sistemi hastalıkları, demans dahil nörolojik hastalıklar ve polifarmasiye düşme riskini artırmaktadır. Yaşlıların yaklaşık %30'u yılda bir kez düşmektedir. Bu oran 80 yaş üstünde %50'ye çıkmaktadır. Yaşlıların yaklaşık %20'sinde ise yürüme problemi vardır ve bunlar yürürken bir başka kişiye veya yardımcı aletlere ihtiyaç duymaktadır. Geriatrik değerlendirme yapılan tüm yaşlılara son 6 ay içinde düşüp düşmedikleri sorulmalıdır. Evet, yanıtı verenlere postür ve mobilite testleri uygulanmalıdır. Bir kez düşmesi olduğu tespit edilen yaşlılara kalk ve yürü testi uygulanmalı. Bu testi yapamayanlara daha ileri testler yapılmalıdır. Bu testte hastadan kollarını kullanmadan oturduğu yerden kalkması, 3 metre yürüyerek geri dönmesi ve tekrar oturması istenir. Bu test ile kuvvet, duruş ve denge değerlendirilebilmektedir. Zamanla kalk ve yürü testinde ise bu işlem yapılırken zaman tutulur. 15 saniye ve üzerindeki süre düşmelerle ilişkilidir. Son bir yıl içinde reküren düşmesi olanlar veya denge ve postür bozukluğu olanlar eğitimli kişiler tarafından ve fizyoterapistlerle işbirliği halinde değerlendirilmelidir. İleri değerlendirme, düşmenin ciddiyeti, hastanın kullandığı medikasyonlar, akut veya kronik medikal problemler, kardiyovasküler durum, mobilite durumu, görme, postür ve dengenin değerlendirilmesi, alt ekstremite eklemlerinin fonksiyonu ve temel nörolojik değerlendirmeyi içermelidir. Denge ve postür ile ilgili testlerin gerçekleştirilmesinde ve bozukluk saptanan hastaların terapisinde fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistler ile işbirliği içinde çalışılmalıdır. Böylece tam bağımsız, yarı bağımlı, bağımlı yaşlı, din sağlıklı yaşlı, kırılgan yaşlı tanımları ortaya kondukça yaşlının gereksinim düzeyi ve çeşitleri de ortaya çıkmaktadır. Kırılgan yaşlı yaştan bağımsız olarak yarı bağımlı ya da tam bağımlı olan, çok sayıda hastalığı olan, genel durumunun daha bozuk olduğu veya daha çabuk bozulabilen yaşlılar için kullanılan bir tanımdır. Bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar yaşlıya saygı, yaşlıyı anlamaya çalışma ve yaşlıya temel bakım alanında da en temel kuralı ve felsefeyi oluşturur. Bakım uygulamasındaki temel kurallar bakımın tipine, nerede ve kimler tarafından yapıldığına göre değişmektedir. Yaşlının tıbbi bakımı, yaşlının akut, subakut ve kronik bakımı şeklinde 3 kısımda incelenebilir. Akut bakım, yaşlının hastanede bakımını içermektedir. Akut bakım ünitelerinin geriatrik değerlendirme üniteleri amacı, medikal tedavi vermenin yanında multidisipliner işbirliği ile fonksiyonel bağımsızlığın idamesi sağlamak, çok yönlü bir taburculuk planı çizmektir. Subakut bakım, uzun dönem bakım evlerinde kısa bir süre kalması planlanan hastaları içermektedir. Amaç, rehabilitasyon, kompleks bir medikal bakım ve veya yara bakımı içindir. Bu kişiler, genelde hastanelerden yeni taburcu edilmiş olup hemşirelik bakımına ihtiyaç duymaktadır. Kronik bakım ise multiple kronik hastalıkları olan ve toplumda yaşamayı tek başına başaramayan yaşlılara uygulanmaktadır. Bir de özel bakım vardır ki taburculuk planı olmayan demans bakımı, diyaliz, hospis bakımına ihtiyaç duyan yaşlılar içindir ve eğitilmiş personel gereklidir. Subakut ve kronik bakımın temel hedefleri, fonksiyonel yetersizliğin korunması, bilişsel durumun takibi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunmasıdır. Ülkemizde evde bakım, gündüz geriatri hastaneleri, yaşlı evleri, huzur evleri sayısında belirli rakamlara ulaşılırken, bakım evleri ve uzun süreli bakım sistemleri ve evde bakım sistemleri yeni gelişmektedir. Yaşlıda bir bakım opsiyonunu seçmek için problemlerin kesin tanısı, özürlülüğün ve yeti yetiminin tam tanımı, prognoz, entelektüel kapasite, karar verme yetisi, mental hastalık, uygun bakım opsiyonlarına ulaşmaları için sosyal destek ağının belirlenmesi, hastaya ve ailesine sunulacak bir tedavi planı oluşturulması amacıyla yardım ve devamlı gözetim önemlidir. Bağımlılık düzeyi, bakım ihtiyacının süresi, bakımın yoğunluğu, bakımın karmaşıklığı, kişisel faktörler ve çevresel faktörler bakım tipini belirlemektedir. Temel bakımın kime, nerede, ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyi yapılacağına göre planlamalar değişebilmektedir. Bakıcının hazırlığı, malzemelerin hazırlığı, yaşlının bilgilendirilmesi, odanın veya ortamın hazırlanması, uygun çalışma alanının oluşturulması, bakım önlemlerinin oluşturulması, gözlem kriterlerinin oluşturulması ve uygulama sonrası takibi ana temel bakım başlıklarıdır. Toplum kökenli bakımın kurumsal alternatifi oranla çok daha ucuz olduğu inancı vardır. Tüm toplum ve ev kökenli bakım tipleri, gayri resmi sektöre, özellikle ailelere sorumluluk ve masrafın büyük kısmını yüklemiştir. İyi ev bakımı, hastane veya bakım evine yerleşmeyi geciktirir. İnterdisipliner ekipteki kişiler evdeki güvenliğin, bakımın sağlanmasından sorumludur. Eğitim, egzersiz programı, ev dekorasyonunun düzenlenmesi, ilaçların düzenlenmesi, azalmış düşmeler, banyonun güvenliği, elde taşınabilir duş, trabzanlar, kaymayan zemin, uygun aydınlatma, uygun su ısıtıcı, evin güvenliği, duman detektörü, halı saçakları, serbest kordonların saklanması, baston, yürüteç, tekerlekli sandalye sağlanması evde bakımda önemlidir. Acil durum telefonları kolay ulaşılabilir olmalıdır. Destekli yaşam sisteminde ise beslenme, ev düzeni, çamaşır, transport, sağlık bakımı uygulanabilir. Bakım evlerinden daha hesaplıdır. Haftalık doktor bakımı yapılmaktadır. Grup evlerinde demans hastaları, son dönem hastalar için grup halindeki apartmanlarda yaşam sistemidir. Sosyal ilişkileri artırır. Bakım verenler için kolaylıktır ve maliyeti düşürür. Ev hastaneleri sistemi ise hastanede bakımını evde uygulamaktır. Eğitimliler, evliler, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olanlar tercih ediyor. Yaşlıda transport önemlidir. Demans hastalarının anlamsız dolaşma, kaçma, kaybolma eğilimi olduğundan dikkatli olunmalıdır. Yaşlı da tüm bakım sistemlerine rağmen bakıcı tükenme sendromu sıktır. Özellikle kadın cinsiyetli olan aile bireyleri risk altındadır. Bunlar dışında temel bakım hasta olmadan da toplumda yaşayan yaşlılar için evde veya toplum merkezlerinde mümkündür. Dolayısıyla bakımın kuralları aslında her yerde ve ne tip bir bakım olduğuna göre değişmektedir. Alışkanlıkların ortaya konması bakım verilecek kişinin alışkanlıklarının ortaya konması son derece önemlidir. Görmesi, işitmesi, anlaması, hareket kabiliyeti yanında alışkanlıkları da bakım sonuçlarını etkilemektedir. Yaşlının kiminle yaşadığı, ziyaretçileri, İletişim halinde olduğu kişiler de gene bakımını etkilemektedir. Sigara ve alkol alışkanlıkları ile öyküsü önemlidir. Eski ve mevcut sağlık sorunlarının, hastalıklarının bilinmesi son derece önemlidir. İlaçlarını kimin aldığı, getirdiği, kendisinin mi içtiği yoksa hatırlatıldığı mı yine önemlidir. Tuvalet alışkanlıkları, idrar ve gayta tutamama sorunları, ishal kabızlık gibi sindirim sistem alışkanlıkları, mide rahatsızlıkları ve yakınmaları ve iştahı yine bakımı etkileyen faktörlerdendir. Uykusu, uykuya başlaması, uykuyu sürdürmesi, uyku kalitesinin ortaya konması, gündüz uyumaları varlığı, kısa kestirme şeklinde uykuların varlığı yine bakımı etkileyebilmektedir. Uyku veya iştah amaçlı ilaç dışı bir madde kullanıp kullanmadığı, alternatif tıp ürünlerini çeşitli vesilelerle alıp almadığı da önemlidir. Mental durumu önemlidir. Hafıza sorunları, unutkanlık varlığı bunlarla baş etme için geliştirdiği varsa yöntemler son derece önemlidir ve bakımını da etkilemektedir. Depresif bir özellik veya duygu durum varlığı, bakım kalitesini ve sonuçlarını etkileyeceğinden en başından sorgulanmalı ve tespit edilmelidir. Var ise hekime başvurması önerilmeli veya hekime danışılmalıdır. Doktora veya sağlık kurumuna başvurma alışkanlıkları da önemlidir. Gün içinde neler yaptığı, varsa hobileri, günlük yaşam aktiviteleri sırasında varsa rutin yaptıklarının bilinmesi önemlidir. Sevdiği müzikler, kedi, köpek gibi sevdiği bir hayvanın varlığı, bakmaktan hoşlandığı aile fotoğrafları da bazen özellikle demans hastasında olmak üzere bakım sonuçlarını etkilemektedir. Kişisel hijyen ile ilgili alışkanlıkları, sevdikleri, banyo düzeninin ve alışkanlıklarının bilinmesi de bakımın sonucunu etkilemektedir. Beslenme alışkanlıkları, sevdiği yiyecekler, alışkın olduğu yemek saatleri son derece yönlendiricidir. Temel bakım yürütürken sık karşılaşılan kısıtlılıklar yaşlı bakımında temel sorunlardan birisi sosyoekonomik sorunlardır. Her ne kadar birçok sağlık sorunu için geri ödeme sistemleri varsa da bakım ve ekip pahalı olabilmekte ve yaşlıya ve yakınlarına ve devlete çok ekonomik yük getirebilmektedir. Örneğin yaşlı bakımını finanse etme yöntemleri bilinmedikçe akut, subakut ve kronik bakım evi sistemi yeterince de anlaşılamaz. Sistemin mevcut halini analiz edebilmek, gelecek ile ilgili planlar kurgulayabilmek için ülkedeki sosyo-kültürel ve ekonomik düzey bilinmeli ve uzun süreli bakım masrafları ve finans seçenekleri iyi değerlendirilmelidir. Bir bireyin ilgi, saygı ve koruma hakkı yaşla birlikte azalmaz. Geriatrik tıp ve etik prensipler açısından bu en önemli ilkedir. Her bir birey, toplumun ilgisini, saygısını ve korumasını diğer bireylerle eşit olarak hak etmektedir. Buna eşitlik prensibi denir. Eşitlik prensibi, kronolojik yaş, beklenen yaşam süresi, cinsiyet, ırk ve diğer özelliklere göre ayrımcılık yapılmamasını sağlar. Yaşlıların sosyal hizmetler kapsamına giren, sosyal rahatsızlık yaratan, eksikliklerinin ya da varlıklarının bir ölçüyü aşması durumunda sosyal hastalık aşamasına gelen gereksinimleri, sorunları, sıkıntıları, çaresizlikleri ve benzeri. Profesör Doktor İlhan Tomambay'ın makalesinde şu şekilde gruplanmıştır. Bu temel bakım uygulamaları içinde birçok yönüyle benzerdir. 1. Ekonomik sorunlar, çalışma yaşında olmadığı ya da çalışamadığı için yaşanan parasızlık sorunu, gelirinin olmaması, gereksinimlerini giderecek maddi güce sahip olamama. 2. Sosyal sorunlar, aile ile ilgili sorunlar, komşularla ilgili sorunlar, diğer yakın çevresi ile ilgili sorunlar ve benzeri. 3. Psikolojik sorunlar, bunalım, iç daralması, kaygı olarak beliren sorunlar. 4. Kültürel sorunlar, içinde bulunduğu ortamın kültürü ile kendisinin sahip olduğu kültür arasında uyumsuzluk. 5. Yaşlılıkta rutin toplumsal hizmetlere ulaşmakta güçlük yaşanması. Örneğin, kiralık ev bulma sıkıntısı, kiralarının yatırılmasında, emekli aylıklarının alınmasında, değerlendirilmesinde, sosyal sigortalardaki işlerinin izlenmesinde yaşanan sıkıntılar. 6. Kuşak sorunları, yaşıyla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve bakışlarıyla örtüşememesinin yarattığı sorunlar. 7. Yalnızlık sorunu, evlatları tarafından onun istediği sıklıkta aranmaması ve bunun yarattığı bunalım. 8. İletişimsizlik sorunu, iletişim kurmada çekingenlik, yaşanan güçlük, cesaretsizlik. 9. Sevgisizlik sorunu, eski sevdiklerinin ya ölmüş olmaları ya da çeşitli nedenlerle çevresinden uzaklaşmaları dolayısıyla yaşanan sevgi açlığı. 10. Sağlık sorunları, çeşitli ağrılar, doktora gidememe ve benzeri. 11. Umutsuzluk sorunu, derdini tam anlamıyla anlatamama, ağrılarının geçmeyeceğinin, gözlerinin artık daha iyi görmeyeceğinin, kulaklarının daha iyi duymayacağının bilincinde olması ve bunun yarattığı sorunlar. 12. Cinsel sorunlar, zaman zaman cinsel arzu duyması ve ancak bunu karşılayacak ortam ve olanağa sahip olamamasının yarattığı sorunlar. 13. Ev işlerini yapmada kendine yetememe ya da aynı işleri yapmaktan bıkkınlık yaşama, bıkma. 14. Can sıkıntısı ve zaman geçirememe sorunu. Örneğin, gözleri görmediğinden istese de kitap okuyamadığı için, tek başına gezmeye cesaret edemediği için, kendisi için program üretemediği için, yaşadığı sorunlar. Bu tür yaşlıların karşı karşıya olduğu sorunlar temel bakımını da etkilemektedir. Hele bir de bakım ihtiyaç derecesi arttıkça, bu sorunların da daha da artması son derece önemli kısıtlılıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu sorunların bakım verilende ve bakım verende ve ailede çeşitli sosyal ve psikolojik sonuçları olmaktadır. Bu sorunların aşılmasında bakım ekibinde bir sosyal hizmet uzmanı olması son derece yararlı olacaktır. Yaşlının profesyonel bir desteğe ulaşması bakımı da kolaylaştırmaktadır. Bireye özgü bakım planlaması yukarıda da anlatıldığı gibi bakımın tipi ve yeri dışında yaşlının kendi özellikleri de bakımı etkilemektedir. Bu sebeple bakım yaşlının ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına ve tercihine göre olabildiğince bireyselleştirilmelidir. Diyabet hastası, demans hastası, depresyon hastası, yatalak inme hastası, yalnız hasta, çok ilaç içen yaşlı hepsi farklı bakımlara ihtiyaç duyan yaşlı örnekleridir. Bu sebeple bireye özgü bakım planlaması yapılmalıdır. Bu bakımın sonuçlarını da olumlu etkileyecektir. Diyabet hastasında yemeklerinin hazırlanmasından sıklığına, ilaçlarının alınmasına bireysel birçok farklılık olacaktır ve bu da bakımın başarısını etkilemektedir. Bireyin ailesi de yaşlı ve yaşlı bakımından söz edilirken önemli belirleyici noktalardandır. Tek başına yaşayan yaşlıyla, eşi ile veya çocukları ile yaşayan arasında farklar vardır. Yaşlı değerlendirmesinde her aşamada aile ile de mümkünse görüşülmesi, özellikle bakım hastalarında son derece önemli bir durumdur. Karşılıklı yönlendirmeler, onların bilgilendirilmesi ve bakım sürecine katkı vermeleri de son derece önemlidir ve her yaşlıda her ailede farklı olacaktır ve bakım planının bireyselleştirilmesini etkileyecektir. Planlanan bakımla ilgili bilgiyi sunma ve iletişim yolları bakım planının anlatılması son derece önemlidir. Burada yaşlı ve varsa yakınları son derece önemlidir. Yaşlının anlayacağı, duyacağı, göreceği bir ortamda bakımın nedenleri, tipi, amacı yaşlıya ve varsa yakınlarına birlikte ve ayrı ayrı anlatılmalıdır. Bunu sunarken etik değerler son derece önemlidir. Yaşlının öz saygısının zedelenmemesi ve desteklenmesi önemlidir. İletişim yolları her yaşlı hastada farklı olabilir. Sevdikleri, alışkanlıkları, görme, işitme, anlama, duygu, durum kapasitesine göre farklı bir sunum ve iletişimle aktarılması gerekliliği açıktır. Hiç konuşamayan bir yaşlıyla sadece göz ve el teması bile bakımın sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple yaşlının günlük yaşam aktiviteleri, duygu durumu, enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri, demans durumu ve hareket durumu ve beslenme durumu mutlaka değerlendirilmelidir ve kurulacak iletişim buralardaki sonuçlarla yönlendirilmelidir. İletişimle sunmada yaşlının varsa ailesiyle ilişkide son derece farklılıklar gösterebilmektedir. Aile görüşmesi sosyal hizmet uzmanının yaşlı değerlendirirken en önemli destek ve bilgi kaynaklarındandır. Ayrıca ailelerin görüşleri alınırken ayrı olarak mutlaka yaşlıya yakınları olmadan da bir değerlendirme yapılmalıdır. Bazen sonuçlar farklı çıkabilmekte ve bu da bakımın sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bakım planı ile ilgili gerekli dokümanı hazırlama ve doldurma yaşlıya bakımın verildiği yere göre değişmektedir. Bakım evinde farklı, evde farklı, hastanede farklıdır. Ancak yaşlının kabulünde her çalışılan yerde mutlaka standart bir kabul ve değerlendirme formu, ilgili bakıma uygun değerlendirme testleri, varsa çok yönlü geriatrik değerlendirme testlerini içeren bir resmi kayıt sistemi olmalıdır. Yine bakımın takibinde ve sonrasında ayrı değerlendirme formları her bakım tipine özel formlar ve takip ve değerlendirme kartları olmalıdır. Bu formlar her aşamada doldurulmalıdır. Çalışılan ve bakımın yapıldığı sistemde bu formlar ve kayıt sistemi hem yaşlının bakım sonuçlarını olumlu etkilemekte hem de sistemin kendisini yenileme ve geliştirmesine yararı olmaktadır. Döküman çalışılan ve bakımın verildiği tip, yer ve sisteme göre değişebilir ancak kendi içerisinde standart bir yapısı olmalıdır. Özellikle duygu durum, mental durum, fiziksel hastalıklar, ilaçlar, beslenme durumu, günlük yaşam aktiviteleri, enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri, yaşlının demografik özellikleri, alışkanlıkları, aile desteği, sosyoekonomik ve eğitim durumu mutlaka dokümanda yer almalıdır. Yine bu formların çalışılan yere ve bağlı bulunan kuruluşlara göre uyarlanmış, ortak ve uluslararası literatüre uygun ama ülkemizde geçerlilik güvenilirliği yapılmış değerlendirme ölçeklerini içermesi gerekmektedir. Bakım planının yürütülmesi sırasında teknolojiyi kullanma ve geliştirme teknoloji yaşamın birçok alanında olduğu gibi yaşlı bakımında çok önemlidir. Daha yaşlıya ulaşma ve iletişimden başlayarak telefon, bilgisayar gibi kayıt sistemlerinin olması önemlidir. Bakım ile ilgili sistemin organizasyonunda da teknolojik gelişmeler takip edilmelidir. Özellikle evde ve hastanede bakım sistemlerinde hatta toplumda yaşayan yaşlılarda ev güvenliği veya yaşlı güvenliği ile ilgili alarm sistemleri, bilgilendirme sistemleri bakımın ve planın bir parçası olmalıdır. Yaşlıya uygun akıllı evler, modern binalarda gerontoteknolojik bir felsefeye göre bir değerlendirme, yaşam ve bakım sistemi en ideali olandır. Ancak teknoloji kullanımı ilk başta pahalı görünmektedir. Oysa ki uzun dönemde yararları ile daha maliyet etkin olabileceği yönünde yayınlar vardır. Burada önemli sorunlardan biri de yaşlının eğitim durumunun veya adaptasyon durumunun da teknolojik kullanımına uygun olması veya bu konularda da yaşlıya eğitim verilmesi, gösterilmesi gerekliliğidir. Ancak yaşlılar ve özellikle bakım derecesi ihtiyacı yüksek olan yaşlılarda ailelerinin işbirliği son derece yararlı olmaktadır. Ölüm anında yanında olma son yarım yüzyıl içinde tıptaki ilerlemeler eskiden ölümle sonuçlanan pek çok akut hastalıktan kurtulmaya imkan sağlamıştır. Bunun sonucu olarak beklenen yaşam süresi giderek artmakta. Dolayısıyla yaşla beraber ortaya çıkan hastalıklar ve kronik hastalıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu süreç içinde çoğu tıbbi girişim hastalığı ortadan kaldırmak yerine kronik hastalıklarla baş etmeye yöneliktir. Yaşlı ile çalışan ve bir arada olan mesleklerde önemli bir iş alanı da ölüm gerçeği ile yüzleşmesinde yaşlının yanında durmak, anlamaya ve destek olmaya çalışmaktır. Yaşam sonu, palyatif bakım, destek tedaviler birçok yaşlıda gerekmektedir. Yaşamın uzaması ve pek çok kişinin bir veya daha çok dejeneratif ve sakatlığa sebep olan hastalıkla ileri yaşlara ulaşması sonucunda yaşamın sonuna doğru hastaların bakım ihtiyaçları artmıştır. Yaşam sonundaki bakımın özellikleri ve sona doğru yaklaşırken verilecek kararlar özellik arz eden konulardır. Yaşam sonundaki ölmek üzere olan hastanın bakımı ve verilecek kararlar medikal bakım, hemşirelik bakımı, etik ilkeler, kanunlar ve ekonomi açısından karmaşık bir durum arz eder. Bu konuyla ilgili pek çok soru üzerinde tartışmalar devam etmektedir ve tam bir konsensusa varılamamıştır. Yaşam kalitesinin artırılması, ailenin desteklenmesi ve hastanın yüklerinin azaltılması gibi konulara odaklanmak şeklinde özetlenebilir. Hastalar hala yaşam uzatıcı tedaviyi alıyor olsalar bile bu yaklaşımlardan fayda görürler. Yaşamının sonuna yaklaşmış hastaların bakımı konusunda basamaklı bir yaklaşım geliştirilmelidir. Bu basamaklar aşağıdaki gibidir. 1. Hastanın sona yaklaştığının fark edilmesi. 2. Bakımın amaçlarının netleştirilmesi ve açıklanması. 3. Bakımın planlanması. 4. Planın uygulanması. 5. Tedavinin etkinliğinin ve semptomların şiddetinin değerlendirilmesi. 6. Değişiklik olmaması veya başarı durumunda tedaviye devam edilmesi. Yeni bir problemle karşılaşılması veya başarısızlık durumunda yeni bir tedavi seçeneği aranması. Ölümün gerçekleşmesi durumunda sağlık personelinin üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesi. Hastanın sona yaklaştığının fark edilmesini takiben bakım amaçlarının belirlenmesi gereklidir. Hastalık farklı hastalarda farklı şekilde seyredebileceğinden hekim, sosyal hizmet uzmanı, hasta ve yakınlarını hastanın mevcut sağlık durumu, hastanın ölüm ihtimali de dahil tüm muhtemel seyirleri, girişim tedavi seçenekleri ve bunların fayda ve zararları konusunda bilgilendirmelidir. Gerekli bilgilendirmeden sonra hastanın değer yargılarını ve tercihlerini anlamaya çalışmalıdır. Bunların sonucunda tedavi amaçları belirlenmeli. Amaçlar hasta ve yakınlarıyla görüşerek netleştirilmelidir. Hastanın seyri boyunca hastalık ilerledikçe ve tedavi verildikçe amaçlar değişebilir. Bu yüzden hasta ve yakınlarının ihtiyaçları ve tercihleri sık sık değerlendirilmelidir. Bir başka deyişle karar verme yaşı sonunda bakımın sadece başlangıcında yapılan bir basamak değildir. Aynı zamanda dinamik bir süreçtir. Bundan sonraki aşama bakımın planlanmasıdır. Bakımın her aşaması dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Öncelikle semptomların belirlenmesi ve iyileştirilmesi gereklidir. Şikayetlerin sebepleri belirlenmeli. Geri döndürülebilir sebepler tedavi edilmelidir. Sürekli semptomlar için düzenli, epizodik semptomlar için ise lüzum halinde kullanılacak ilaçların belirlenmesi gerekir. Hastalık seyrinde meydana gelebilecek medikal durumlar konusunda dikkatli olunmalıdır. Bakımın planlanması aşamasında bakımın nasıl yapılacağı kadar nerede yapılacağı da önemlidir. Hastanın bakımının nerede sağlanacağının baştan belirlenmesi şarttır. Ayrıca fonksiyonel problemler, mobilite, beslenme ve hijyen ile ilgili problemler çözüme kavuşturulmalıdır. Beklenen kayıp konusunda aile bireylerinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması gereklidir. Yaşam sonunda bakım planlanırken karar verilmesi gereken hassas konular aşağıda listelenmiştir. 1. Agresif tedavilerden kaçınılmalıdır. Yaşlıda agresif kemoterapi veya kemoterapiye dirençli ilerlemiş kanserde kemoterapi verilmesi buna örnektir. 2. Eksik tedavi yapılmamalıdır. Yaşam kalitesini düzeltecek tedaviler aksatılmamalıdır. 3. Tedavinin kar-zarar oranı dengelenerek karar verilmelidir. 4. Semptomların tedavisi yeterli yapılmalıdır. 5. Medikal indikasyon, yaşam kalitesi, hasta ve ailenin istekleri gözden geçirilerek karar verilmelidir. 6. Kardiyopulmoner resusitasyon, CPR, mekanik ventilasyon, diyaliz, parenteral beslenme ve hidrasyon gibi invazif işlemlere yukarıda belirtilen şekilde karar verilmelidir. Beklenen ölüm karşısında üzüntü ve yas anlaşılmalı. Bu konuda hasta ve ailesine destek verilmelidir. Hasta ve yakınları birbirlerine veda edebilmeleri ve birlikte vakit geçirebilmeleri için ölümün yakın olduğu konusunda bilgilendirilmelidirler. Aile bireylerine destek ve bakım sağlanmalıdır. Özet, yaşlılık gerçeği ve yaşlı nüfus artmakta ve buna paralel olarak bakım ihtiyacı olan yaşlılar artmaktadır. Temel bir bakım planının olması bakımın yeri ve tipi ile başlar ve son derece kapsamlıdır. Sosyal hizmet uzmanı veya yaşlıdan sorumlu kişi bu temel bakımı aile ve yaşlı ve diğer ilgili disiplinlerle birlikte planlamalıdır. Kurumsal bakım, evde bakım, hastanede bakım, yaşlının olduğu her aşamada bakım planları olmalıdır. Gelişmiş ülkeler baz alınıp, kendi toplum geleneğimiz göz önünde bulundurularak oluşturulacak bir sistem, tüm toplumca benimsenecek ve desteklenecektir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Yaşlı bakım tipleri arasında yer almayan hangisidir? Soru 1. A seçeneği evde bakım. Soru 1. B seçeneği hastanede bakım. Soru 1. C seçeneği kurumsal bakım. Soru 1. D seçeneği palyatif bakım. Soru 1. E seçeneği inkontinans bakımı. Soru 1'in doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Türkiye'de 2010 tarihine göre yaşlı nüfus oranı yaklaşık yüzde kaçtır? Soru 2. A seçeneği 5. Soru 2. B seçeneği 7. Soru 2. C seçeneği 10. Soru 2. D seçeneği 12. Soru 2. E seçeneği 15. Soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise giriş başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Hangisi yaşlı bakımda bireysel ihtiyaçlarının belirlenmesinde ana değerlendirme kriterlerinden değildir? Soru 3. A seçeneği günlük yaşam aktiviteleri. Soru 3. B seçeneği enstrümental günlük yaşam aktiviteleri. Soru 3. C seçeneği beslenme değerlendirmesi. Soru 3. D seçeneği hastalıkları ve ilaçları. Soru 3. E seçeneği safra kesesi ameliyatı öyküsü. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise bireysel temel gereksinimler ve tanımları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Hangisi günlük temel yaşam aktivitelerinden biri değildir? Soru 4. A seçeneği giyinme. Soru 4. B seçeneği banyo. Soru 4. C seçeneği kontinans. Soru 4. D seçeneği transfer. Soru 4. E seçeneği bulaşık yıkama. Soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise bireysel temel gereksinimler ve tanımlar başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Hangisi yaşlı bakım planının sunulmasında temel maddelerden değildir? Soru 5. A seçeneği etik değerler. Soru 5. B seçeneği iletişim. Soru 5. C seçeneği göz teması. Soru 5. D seçeneği ailesi. Soru 5. E seçeneği yemek çeşidi. Soru 5'in doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise planlanan bakımla ilgili bilgiye sunma ve iletişim yolları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Hangisi yaşam sonu bakımın basamaklarından değildir? Soru 6. A seçeneği hastanın sona yaklaştığının fark edilmesi. Soru 6. B seçeneği bakımın amaçlarının netleştirilmesi ve açıklanması. Soru 6. C seçeneği bakımın planlanması. Soru 6. D seçeneği planın uygulanması. Soru 6. E seçeneği tedaviye son verilmesi. Soru 6'nın doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise ölüm anında yanında olma başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Hangisi bakım planının yürütülmesi sırasında teknolojiyi kullanma ve geliştirme içerisinde yer almaz? Soru 7. A seçeneği elektronik tabanlı kayıt sistemi. Soru 7. B seçeneği gerontoteknoloji. Soru 7. C seçeneği pediatri. Soru 7. D seçeneği yaşlının ve ailenin adaptasyonu soru 7E seçeneği bakımda teknolojinin kullanılması soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise bakım planının yürütülmesi sırasında teknolojiyi kullanma ve geliştirme başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Hangisi bireye özgü bakım planlamasında primer önemli değildir? Soru 8 A seçeneği diyabet varlığı. Soru 8 B seçeneği demans varlığı. Soru 8 C seçeneği aile. Soru 8 D seçeneği alışkanlıkları. Soru 8 E seçeneği gerontoteknoloji. Soru 8'in doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise bireye özgü bakım planlaması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 yaşıyla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve bakışlarıyla örtüşememesinin yarattığı sorunlar nedir? Soru 9A seçeneği kuşak sorunu. Soru 9B seçeneği sevgi sorunu. Soru 9C seçeneği ekonomik sorun. Soru 9D seçeneği geleneksel sorun. Soru 9E seçeneği duygu sorunu. Soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız. Yanlış ise temel bakım yürütürken sık karşılaşılan kısıtlılıkları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 derdini tam anlamıyla anlatamama, ağrılarının geçmeyeceğinin, gözlerinin artık daha iyi görmeyeceğinin, kulaklarının daha iyi duymayacağının bilincinde olması ve bunun yarattığı sorunlara ne isim verilir? Soru 10A seçeneği sevgi sorunu. Soru 10B seçeneği iletişim sorunu. Soru 10C seçeneği umut sorunu. Soru 10D seçeneği kuşak sorunu. Soru 10E seçeneği gereksizlik sorunu. Soru 10'un doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise temel bakım yürütürken sık karşılaşılan kısıtlılıkları başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.